Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Bu hafta programımızda yine önemli bir konuya değineceğiz. Malum hepimizin sofralarına gelen gıdalardaki pestisitler, yani tarım zehirlerini konuşacağız. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde çok yakın zamanda yapılmış ve çok çarpıcı verilere sahip bir araştırma açıklandı. Greenpeace Akdeniz'le gıda mühendisi Bülent Şık'ın birlikte gerçekleştirdikleri soframızdaki tehlike pestisit başlıklı bir rapor. Rapor geçen sene 2019 yılının Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında çeşitli marketlerden ve semt pazarından alınmış farklı gıda ürünlerinin, farklı tarımsal ürünlerin incelenmesinden ortaya çıkan bazı verileri içeriyor. Türkiye'de son yıllarda maalesef pestisit kullanımında artan bir trend var. %50'ler civarında bir artış olduğu tespit edildi. Ama aynı oranda Türkiye'deki tarımsal üretimde verimlilik sağlanamıyor. Bu pestisitlerin esas itibariyle kullanımının sebebi verimliliği arttırmak, ürün veriminde kaliteyi yükseltmek. Ama Türkiye tarımında görüyoruz ki pestisit kullanımı giderek artarken verimlilikte herhangi bir artış, çarpıcı bir artış yok. Şimdi bu araştırma çok önemli veriler içeriyor dedik. 90 farklı sebze incelenmiş ve aslında hali hazırda Türkiye'de kullanılması yasak olan bir takım pestisitlerin de bu ürünlerde bulunduğu sonucuna varılmış. Şimdi bütün bu araştırmanın detaylarını telefon attığımızda gıda mühendisi Bülent Şık var. Kendisi bize aktaracak. Günaydın Bülent.
Günaydın, iyi yayınlar.
İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, iyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun dedik ama bakalım olabilecek mi? Yaptığın araştırma, çünkü bu son veriler aslında ne yediğimizle ilgili çok da karamsar bir takım veriler içeriyor.
Evet, ne yazık ki.
Evet, istersen bir yöntemsel olarak nasıl başladınız, nasıl bir inceleme ve tespit süreciyle ilerlediniz bu araştırmayı yaparken, bunlarla başlayalım.
Tamam. Ben öncelikle şimdi ara tatilde olan öğrencilere iyi tatiller diliyorum.
Evet.
9 yaşında bir oğlum var, o da yanımda şu an böyle bir heyecanla bekliyor.
Tamam.
Çok güzel bir mesajı varmış, onu da bu vesileyle iletmiş olalım.
Tamam, peki alalım hemen.
Merhaba, ben Çınar. İyi yayınlar diliyorum. Pestisitleri hiç sevmiyorum. Onunla ilgili bir resim de yapmıştım. Bir anetten görebilirsiniz.
Çok teşekkür ediyoruz Çınar. Sana iyi tatiller diliyoruz. Evet, pestisitleri biz de sevmiyoruz. Şimdi neden sevmediğimizi konuşacağız. Evet Bülent, tamam. Devam edelim.
Tamam. Teşekkür ederim. Pek heyecanlıydı, bekliyordum. Yani sürekli soruyor tabii. Şimdi ben bir şeyler yazıyorum. Baba sen ne yazıyorsun? İşte açıklıyorum tabii. İşte
evet.
Konuya bu yaşta vakıf olmaya başladım.
Evet. Güzel bir şey. Çocuklar artık iklim eylemlerinde çocuklar ön planda iklim grevleri yapıyorlar. Artık bizim de çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var.
Şüphesiz. Hem de nasıl. Şimdi aslında pestisit sorunu tabii ki yeni bir sorun değil. Şöyle bir genelleme yapayım. Ben hani son zamanlarda özellikle çalıştığım yoğun hani çalıştığım konu pestisitler, aşağı yukarı bir 27-28 yılı buldu ama son 10 yıl içerisinde yaptığım birkaç akademik çalışma var. Zaman zaman da yani Diyanet'e çeşitli yayın organlarına yazıyorum o pestisitler ve şöyle bir soru geliyor bana, aslında sıklıkla geliyor. Ya niye bu sürekli pestisit yazıyorsun? Hani taktın mı bu konuya, giren yere esprili.
Evet.
Aslında şöyle bir özelliği var. Kafamda hala yazmayı planladığım bir yazı var, bir grup yazı var diyeyim yani. Öyle onları da bitirdiğimde. Toksik kimyasallar bize ne yapıyor, doğaya ne yapıyor? Yani toksik kimyasal derken zehirli etkisi olan kimyasallardan söz ediyorum, kimyasal maddelerden. Vücudumuza girdiğinde sağlığımızı bozan, çeşitli şekillerde zarar veren, doğadaki evet. doğal hayatı mahveden, biyoçeşitliliğe ciddi kayıplara neden olan. Yani pestisitler, toksik kimyasallar ne yapıyor sorusuna vermek, yani yanıt vermek için çok iyi bir örnek. Anlatmak için çok iyi bir örnek. Yani pestisitler konusundan taşıp biraz dışına çıkıp ağır metallerden konuşuyor olsaydık benzeri şeyleri söylüyor olacaktık gene. Ya da poliaromatik hidrokarbonlar, PCB'ler, dioksinler, fluoranlar gibi hani yine toksik karakter taşıyan kimyasallardan söz ediyor olsaydık. Genelliyorum elbette. Yine benzeri sorunlardan bahsedecektik. Yani insan sağlığının bozulması, doğal hayattaki biyoçeşitlilik kaybı, kalıcı kirlilik, sonraki çocuklara, işte torunlarımıza, gelecek kuşaklara bırakacağımız daha kirli kimyasallarla, toksik kimyasallarla daha kirletilmiş bir çevre. Dolayısıyla pestisitler aslında bunu anlatmak için çok elverişli. Şöyle bir özelliği de var. Yani dünya genelinde de çok yaygın bir sorun aslında. Yani sadece bizim ülkemize özgü değil, hemen hemen her ülkede gıdalardaki ve çevredeki pestisit kalıntıları önemli bir sorun. Çalışma nasıl var? Çalışma Greenpeace yürüttü. Onların bir projesi, yani bütün finansmanını onlar sağladılar. Ben hani projeye danışmanlık yaptım. Sağdan alınacak örnekler, nasıl örnek toplanacak, nerelerde analiz yaptıracağız. İşte bütün o süreçleri olabildiği kadar akademik bir şekilde yönettim.
Evet.
Ve sonuçta da elde ettiğimiz verilerin analizini yaparak bir değerlendirme raporu yazdım. İşte şu an mevcut üzerine konuşacağımız rapor.
Evet.
Bütün bir çalışma, bu sayı hani bu konudaki mevzuat neyse, akademik mevzuat, ona uygun bir şekilde planlandı, yürütüldü. Analizlerde pestisit analizleri yapmaya akredite olmuş, uluslararası güvenilir bir laboratuvarda yapıldı. Yani dolayısıyla o yönlerden bir sorun yok. Şimdi tabii sorunlar neler tespit ettiğimizde biraz onlara değinmekte yarar var.
Evet, lütfen.
Şimdi şöyle bir genelleme yapabilirim. Yani 3 farklı dönemde alındı ürün. Ekim, Kasım, bir de Ağustos. Ağustos ayı yaz sonu, Ekim, Kasım işte kışa giriş mevsim fark ediyor. Dolayısıyla yaz mevsimi, kış mevsimi arasında bir fark yok mu? Bir trendi görelim istedik.
Evet.
Artış var mı pestisit kullanımında? Mevsim dışı, mevsim içi ürünler, domates, hıyar, salatalık yani ve yeşil biber, yaz meyve sebzeleri biliyorsunuz. Kışın üretim koşulları farklılaşıyor. Bu gıda maddeleri daha hassas dış koşullara ve o hassasiyet nedeniyle de daha kolay hastalanıyorlar ve bu hastalıkla baş etmek için de veya zararlı diye tırnak içinde tabir edilen şeylerle baş etmek için de yoğun kimyasal kullanımı söz konusu. Şimdi her ay için 30 örnek toplandı. 10 domates, 10 biber, 10 salatalık. Yine Ekim ve Kasım ayında da 30 örnek. Toplamda 90 örnek toplandı. Ve bu örneklerde yapılan analizde genellersem %15.6'sında, yani 90 örneğin 14'ünde yasal mevzuata aykırı, kullanılmaması gereken, yasak olan pestisit kalıntıları tespit edildi. Bu yüksek bir oran. Şu bakımdan yüksek. Yani Tarım Bakanlığı yaptığı çalışmalarda Türkiye genelindeki ürünlerde tespit ettiği sorumlu, hani tespit açısından sorumlu oranını %2-3 civarında veriyor. Yani Greenpeace çalışması bunun aslında en az 7-8 katı daha fazla olduğunu söylüyor. Şimdi benzeri başka çalışmalar da bu sonucu teyit ediyor aslında. Daha önce Sağlık Bakanlığı da bir kapsamlı bir çalışma yürütmüştü. Orada çok daha fazla örnek çalışılmıştı da orada %17 çıkmıştı. Uygunsuz ürün, uygunsuz evet. örnek sayısı, yani mevzuata aykırı, yasal olarak piyasada olmaması gereken toksik etkiler içerebilen örnek oranı. Akdeniz Üniversitesi'nde yürütülmüş çalışmalar var, benim içinde olduğum, birlikte arkadaşlarla yaptığımız. Orada da %15 ile %22 arasında değiştiğini bulmuştuk ürünler bazında. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün, demek ki yani Türkiye'deki her 6 üründen birinde bir ciddi pestisit kalıntısı var. Bu bir tahmin tabii. Yani çalışmalardan söylenebilir bir tahmin.
Evet.
Bu yüksek bir orandır. Yani en yakın Avrupa Birliği'nde bu oran genellikle %2'nin altındadır. Yani yasal mevzuata aykırı, kesinlikle piyasada olmaması gereken ürünlerden söz ediyorum.
Evet.
Ürünlerin hemen hemen %80'den fazlasında pestisit kalıntısı var. Bu da önemli bir bulgu. Hı-hı. Ama dediğim gibi yani bazen de miktar son derece düşük. Yani insan sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturmayacak düzeye inmiş pestisitler. Bu önemli. Hı-hı. Şimdi çalışmada bir başka bulgu, mevsim dışına doğru taştıkça, yani mevsim dışına doğru kaydıkça üretim pestisit miktarı artıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Ağustos ayında alınan örneklerde mesela %6.7 uygunsuz çıkan oran, bu Ekim ayına geldiğinde %13'e çıkıyor, yani iki katına çıkıyor. Kasım ayına geldiğimizde de %26'ya çıkıyor uygunsuz örnek. Yani evet. Aslında şunu demek mümkün, yani yaz mevsiminde %6-7 civarında olan uygunsuz örnek, kışa doğru kaydında aşağı yukarı 3 katından fazla bir artış gösteriyor. Hı hı. Bu bir ciddi sorundur. Yani bunları dikkatle takip etmek gerekiyor. Hem sahada denetim kontrol faaliyetleriyle hem de üreticilerin işte ekolojik tarım yapmasını sağlayacak bir takım uygulamaları, teşvikleri bir an önce Tarım Bakanlığı devreye sokarak. Evet. Şimdi daha hani kritik örnek şeyler, bulgular da var. Şimdi bu çalışmada çiftçi sağlığını da değerlendirmek istedim. Hı hı. Şu bağlamda yani hep tüketici sağlığı konuşuluyor, halk sağlığı konuşuluyor elbette. Tabii çiftçiler de nihayetinde bir tüketici. Ama bir pestisit uygulandığında birincil elden maruz kalanlar önce çiftçiler, tarım işçileri, onların aileleri, işte varsa çocukları. Hı hı. Gerçekten en büyük zararı onlar görüyor. Bu konuda son 10-12 yıl içerisinde çok kapsamlı bir literatür var. Halk sağlığı alanından gelen literatür çalışmaları var. Çok sayıda, mesela on binlerce çiftçiyle yürütülmüş izleme çalışmaları var. Acaba pestisit kullanımı nasıl bir zarar veriyor çiftçilere? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela yılın 4 mevsiminde bir üretim faaliyeti içerisinde çiftçiler ve pestisit kullanımı bir defalık bir olay değil. Yani bazen onlarca kez yıl içerisinde yaptıkları bir uygulama. Ve biz yaptığımız analizde, çalışmada pardon, şunu belirlemeye çalışalım. Acaba bu tespit ettiğimiz pestisitlerin kaçta kaçı doğrudan çiftçi sağlığı için çok zararlı? Hmm. Yani evet, yani burada Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı kriterleri var pestisitlerle ilgili. Çok yüksek derecede çiftçi sağlığı için tehlikeli, biraz daha az, hani ona da gerçi az diyorum ama çok tehlikeli olarak nitelediği. Bu ne demek? Solunduğunda, deriyle emildiğinde çok az miktarda dahi, yani böyle mikrogram seviyelerinde söylüyorum vücut ağırlığına kıyasla, alındığında, ağız yoluyla alındığında çok şiddetli bir zehirlenme tablosu açığa çıkaran, ölümcül sonuçlar doğuran pestisitlerden söz ediyoruz. Şimdi bu pestisitlerin bir listesini çıkardım. Greenpeace'in bir rehber dokümanı var ve çiftçi sağlığı için kullanılabilir bir doküman o. Orada tarımda kullanılan hangi pestisitler çiftçi sağlığına, tarım işçilerinin sağlığına ve onların çocukları önemli, ona biraz sonra değineceğim tekrar, için tehdit ediyor. Bunların bir listesini çıkarmışlar. Şöyle bir şey tespit ettik. Biz analiz ettiğimiz örneklerin %33'ünde, yani üçte birinde çiftçi sağlığı, tarım işçilerinin sağlığı için yüksek düzeyde tehdit oluşturan pestisit kalıntısı içerdiğini gördük. Bu şu demek, yani bu pestisitler gıdada var. Elbette tüketici sağlığı için de bir problem oluşturuyor ama çiftçiler bu pestisitleri hazırlıyorlar işte. Seyretme işlemleri var. Ambalajı açıyorlar, içine suyla veya başka solventlerle karıştırıyorlar. İşte makineye koyuyorlar, atıyorlar tarlalarına veya seralarına. Sonrasında eğer evleri o yakın civardaysa, ki çoğunluğu öyle. Yani Antalya'dan bilerek söylüyorum, en azından çok birebir gördüğüm bir şey. Bu pestisit sahada hava, toprak, su, çeşitli ortamlara zaman içerisinde dağılıyor. Ama dağılma esnası boyunca siz bunu bir şekilde soluyorsunuz.
Elbette.
Ya da deri yoluyla emilim oluyor. En önemli aktarım vücuda giriş yollarına değil, deriyle vücuda giriyor, deri temasıyla, deriye temasla. Şimdi ya Türkiye'de şey yok, yani bu hani benim sahada çok uzun yıllardır gözlediğim şey, çiftçiler koruyucu önlemler almaz ne yazık ki. Yani aslında zorunluluktur bu. Çok enderdir işte koruyucu giysi giyen, gaz maskesi takan, geçirgenliği olmayan işte eldiven vesaire gibi giysileri kullanan çiftçi. Şimdi bu sadece kullanım anına değil, kullanım sonrasına da taşan bir maruziyet var. Ve şöyle söyleyeyim, mesela şöyle çalışmalar yapılıyor işte. Bir alana attığınız pestisitin aşağı yukarı %95'i çevreye dağılıyor. Bu toprak, su, hava gibi çeşitli alıcı ortamlarda bu pestisit işte seyrederek çevreye yayılıyor. Mesela toprağa karışan pestisitler tozuma yoluyla, yani toprak kuruduğunda hava akımları yoluyla Civar evlere taşınıyor. Evlerdeki eşyalar üzerine ve zemin üzerine birikiyor. Çocukların mesela solunum sayısı yetişkinlerden çok daha fazla. Yere temasları yakın. Yer işte yüzeyindeki nesneleri elleme, ağza götürme alışkanlıkları fazla. Ve mesela dünya genelinde çiftçi çocuklarında bir takım hastalıkların görünme sıklığının artışını testler arasında ve sit mağazayı tarzında takılan çok sayıda çalışma var. Bu
evet,
önemli.
Demek çok önemli bir tespit. Evet.
Evet. Problemli olduğu söylenebilir. Biyoçeşitlilikle ilgili bir tespitimiz var. Onu da anlatayım mı?
Tabii lütfen. Vaktimiz var daha.
Tamam. Şimdi şöyle bir şey de raporda ele aldım. Şimdi biraz önce bahsettim. Yani bir pestisit dediğimiz şey kimyasal molekül. Kimyasal moleküller atıldıkları ortamda kalmaz. Yani bir tarlaya seraya atarız bir pestisiti veya işte püskürtürüz. O molekül dağılır, yani difüze olur, çevreye yayılır, işte toprağa alıcıdır, hava yoluyla aktarılır başka ortamlara, suya karışır, yağmur suyuyla yıkanır, taşınır falan. Yani %95, kimi çalışmalara göre %99'dan fazlası bir alana uygulanan pestisit çevreye dağılıyor. Yani o alıcı ortamdan uzaklaşıp, atılan tarladan uzaklaşıp civar yerlere yayılıyor. Peki ne oluyor? Yani bunlar son derece toksik kimyasal maddeler. Yayıldıkları ortamda, mesela hava yoluyla yayıldığında uçucu böceklere ve kuşlara ciddi zararlar veriyorlar. Uçucu böcekler deyince hani bal aralarındaki bu kayıplar ve pestisit ilişkisi zaten şu an dünyanın gündeminde.
Evet.
Arılara zarar veren pestisitler yasaklanıyor, sürekli kullanımı yasaklanıyor. Ama hani onları yasaklıyorsunuz, piyasada benzeri başka pestisitler var aynı zararı oluşturan. Evet. Bir de tabii sadece arılar değil, uçucu böcek popülasyonunda dünya genelinde çok sayıda canlı türü var o popülasyon içerisinde. Ve yani mesela yaban arıları, işte bir takım kelebekler, polenleşmeyi, tozlaşmayı sağlayan diğer uçucu böcekler de zarar görüyor ve bu konuda 2018'de iki tane büyük çalışma yapıldı dünyada ve biyoçeşitlilik kaybı ile, yani bu uçucu böceklerdeki biyoçeşitlilik kaybı ile pestisitler arasında çok kuvvetli bağlantılar, pestisit kullanımı arasında bağlantılar olduğunu dile getirdi o yayınlarda.
Evet.
Peki sorun nerede? Yani biz dünya genelinde oluşturduğumuz, ürettiğimiz gıdanın aşağı yukarı %40'ını, kimilerine göre %30'unu, yani en az 1/3'ünü bu böceklere borçluyuz. Yani bu çok önemli.
Evet.
Onlar olmadan gıda üretiminde devamlılık, süreklilik mümkün değil. Yani bu çok çok kritik bir konu. Su canlılarına zarar veren pestisitler de var. Sudaki balıklar, diğer benzeri canlılar. Toprakta kalıcı kirlenmeye neden olan, uzun süre zehirli etkisini koruyan ve topraktaki işte solucanlardan tutun çeşitli mikroorganizmalara vesaireye varasıya kadar onlara da zarar veren pestisitler var. Şimdi bu konuda çeşitli çalışmalar var ve ondan yapılmış değerlemeler var. Greenpeace'in rehber dokümanında da, pestisit kara liste dokümanında da bu konuda bir değerlendirme yapılmış. Sucul canlılar, uçucu böcekler, faydalı böcekler, su bitkileri, arılar gibi çeşitli canlılara acaba zarar veren pestisitler hangisi sorusunun yanıtları var, bir liste var. Şimdi o listeyle bizim gıda örneklerine tespit ettiğimiz pestisitleri kıyasladım ben. Ve bu analiz yaptığımız örneklerin %49'unda, yani aşağı yukarı yarısında bu doğal hayattaki çeşitli canlılara zarar veren pestisitlerin kalıntısı var. Şimdi bu bilgiyi şöyle düşünelim. Tamam, biz gıdadaki kalıntıdan söz ediyoruz. Evet, tüketici sağladığı için bir zarar o kalıntı. Ama şu bilgiyi hatırlayalım. Bir tarlaya, alana uyguladığımız pestisit çevreye dağılıyor. Dolayısıyla biz aslında kullandığımız pestisitlerin %50'si çevreye dağıldığını düşünürsek, atılan araziden, alandan %50'si doğal hayattaki bizim için kritik önemdeki çok sayıda canlı türüne ciddi zarar veriyor. Bence en kritik bulgulardan, önemli bulgulardan bir tanesi bu, bu yayındaki.
Evet.
Hem çiftçi sağlığı hem de biyoçeşitliliğe ne oluyor sorusu bizim aslında çok da ele almadığımız, yani çok da derken şöyle, tabii kamuoyunun ilgisi ister isimler bize ne oluyor ama bize ne oluyor sorusu aslında diğer canlılara ne oluyor biraz da ona da bağlı.
Elbette,
onu
evet,
dikkatle değerlendirmeye çabaladık bu raporda.
Evet, çok önemli aslında gerçekten, hem doğal yaşam için hem diğer canlılar için, doğal hayat için ve insanlar için, hem üretim tarafında hem tüketim tarafında çok büyük olumsuz etkilerini tespit etmişsiniz. Çok ciddi bir çalışma, çok boyutlu bir çalışma. Tek bir açıdan değil, çok farklı açılardan inceleme yapmışsınız. Şimdi bir de ben aslında şurada şuna da değinmeni isteyeceğim yeri gelmişken. Şimdi çok farklı pestisit kalıntılarının tek bir üründe bile olduğunu tespit etmişsiniz. İşte bunların içinde yasaklılar da var. Hatta işte yasaklanması talep edilen bu zehirsiz sofralar ağının da bu yürüttüğü bir çalışma kapsamında bakanlığında işte çeşitli uzmanlardan görüş alarak bir inceleme başlattığıyla ilgili bazı gelişmeler de var. Şimdi temel olarak insan sağlığında farklı olumsuz etkileri oluyor bu pestisitlerin. Tek başına sahip olduğu o toksik etkinin yanı sıra mesela bir yeşil biber örneğinde tam 14 farklı pestisit kalıntısı olduğunu tespit etmişsiniz ve buna kokteyl etkisi diyorsunuz ve aslında pestisitlerin temel olarak insan sağlığına verdiği olumsuz etkileri çok farklı hastalıklara sebep oluyor. Bunları biliyoruz ama hepsi bir araya geldiğinde neye sebebiyet veriyor? Bunu daha bilmiyoruz, değil mi?
Ya o konuda yapmış evet çalışmalar da var, doğru söylüyorsunuz. Yani bir etken maddenin vücuda zararı tek tek hani belirleniyor. Yani tek bir etken madde üzerinde veya tek bir toksik kimyasal vücuda girdiğinde ne yapıyor? Şimdiki akademik çalışmalarımızın ağırlığı odur. Şimdiki derken hani son belki 100 yıllık hani toksikoloji birikimi diyeyim. Bu kokteyl etkisi en az bir 20 yıldır aslında gündemde, hani öncesi de vardı ama çok böyle yoğun bir şekilde gündemde. Çünkü çok sayıda toksik kimyasal maddeyi gıda, su, hava, solunum vesaire yoluyla alıyoruz. Ama yapılmış çalışmalar var. Sizin dediğiniz gibi bu konudaki belirsizlik çok fazla. Yani belirsizlik şundan kaynaklanıyor. Birden fazla sayıda toksik kimyasal vücutta nasıl bir etkileşime giriyor, metabolik olarak nasıl bir duruma yol açıyor, bunun tespiti inanılmaz zor. Yani belki şöyle bir zorluk, bizim bütünüyle bunu bilmemiz belki hiçbir zaman mümkün olmayacak. Hani böyle bir zorluktan söz ediyorum, zor derken. İmkansız evet. Diyeceğim, epeyce ona yakın. Şimdi ama yine de yapılmış çalışmalar var. Az sayıda, mesela 4 tane etken madde. Şimdi 20 tane etken maddeyi tespit etmek olağanüstü matematiksel olarak orada çok fazla sorun var. Ama mesela her biri tek başına belli bir toksik etkisi olan 4 etken madde vücuda birlikte girdiğinde ne oluyor sorusuna Fransa'da bir çalışma yapılmış. Yeni daha yayınlandı geçtiğimiz yıl. Ve aslında bir arada olduklarında hiçbiri tek başına karsinojenik değil, yani kansere neden olan bir etkisi yok. Ama bir arada geldiklerinde mesela kansere yol açıyor, gen hasarına yol açıyor. Genlerde hasar demek kanserin tetiklenmesi demektir. Bu tip tespitler var. Elbette ki şunu söyleyebiliriz ama buna hiç kimse zaten itiraz etmez. Bütün kaygılar da o. Çok yani birden fazla sayıda toksik kimyasalın vücuda girmesi çok ciddi bir sorundur. Bir Fransız bilim insanı şöyle der. Bu sorunun hani büyüklüğünü tespit etmek için biz gezegen ölçeğinde bir deney yapıyoruz der, gezegen ölçeğinde, çünkü sadece pestisit yok, beynin başında söyledik, binlerce toksik kimyasalı doğaya kontrolsüz bir şekilde saçıyoruz son 100 yıldır özellikle. Bakalım nesiller geçtiğinde bunca binlerce toksik kimyasal madde insan türünü nasıl etkileyecek, o deneyi yapıyoruz. Eğer hayatta kalırsak epeyce problemli şeyler göreceğiz diye de ekler. Şimdi işin tabii bir yönü bu, diğer yönü şunu söylemek mümkün. Bir de hormonal sistem bozucu bazı pestisitler üzerine yaptığımız tespitler var. Ürünlerin yarısında hormonal sistemi etkileyen, olumsuz etkileyen pestisit kalıntıları var. Analizler sonucunda tespit ettik. Tabii hormonal sistem dediğimizde vücuttaki bütün metabolik süreçleri çok hassasiyetle düzenleyen bir sistemi anlamalıyız. Bu sistem bebeklik çağında, yani anne karnından başlayıp hayatın ilk dönemlerinde büyümenin, gelişmenin çok hızlı olduğu dönemlerde hormonal sistem çok, yani çok bir ince ayar mekanizması gibi düşünebiliriz. Çok hassas bir şekilde o süreçleri kontrol eder, büyüme süreçlerini. Ve daha sonra yetişkinlikte de metabolik faaliyetlerimizi kontrol eder. Sağlık için kritik bir sistemdir. Şimdi pestisitlerin bir kısmı hormonal sistemi etkiliyor, olumsuz etkiliyor ve bu bebek çocuk sağlığı için çok önem taşıyor. Ürünlerin yarısında hormonal sistem bozucu karakterde pestisit var, kalıntısı var. Buradaki sorun şu, yani bu pestisitleri değerlendirirken mevzuata bakma zorunluluğunuz yok. Yani işte mevzuatta bir takım hükümler var, toksik kimyasallar için konulmuş, akademik kurumların ürettiği, işte şu limiti aşmasın, gıdada şu miktarı geçerse sağlığa zararlı. İşte o aşmasın, sağlığa zararlı dediğimiz oran %15 civarında demiş. yayının başında söylemiştim.
Evet.
Yasaklanmadı. Evet. Siyasada olmaması gereken, yasak olması gereken. Ama hormonal sistem bozucular işin içine kattığımızda zararlı oranı %50'ye çıkıyor. Yani %52'ye çıkıyor. Bu gerçekten her iki üründen biri problemli anlamına geliyor. Özellikle bebekler ve çocuklar için problemli. Bu
evet.
Konu kesinlikle hani göz ardı edilmemeli.
Elbette.
Henüz yasal mevzuatlarla bu konuda ilgili çok esaslı düzenlemeler yok. Yani dünyada da böyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Ajansı'nın, EFSA'nın işte bu konuyla ilgili çeşitli çalışmaları, tartışmaları var. Ama akademik literatürde çok ciddi bir tartışma konusudur bu. Özellikle son 10-15 yıldır. Ve şöyle bir ilkeyle bu meseleye bakmalıyız. Yani çocuk sağlığını korumak kritik önem taşıyor,
evet.
Taşıyor, taşımalı da. O zaman hormonal sistem bozucu olduğundan şüphelendiğimiz, şüphe yeterli olmalı. Bu takım kimyasallar, bu tip kimyasalları evet yani kullanımdan çekmeliyiz derhal yani. Bunun
evet.
Lamacımı yok. Öyle.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Şık verdiğim bilgiler için. Gerçekten çok çarpıcı bir araştırma. Dinleyicilerimiz de muhtemelen bu araştırmanın tespitlerine bakacaklardır. Okuyanlar da olmuştur muhtemelen içlerinden. Ben çok tekrar teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığın için.
Bir cümle daha ekleyebilirim.
Tabii.
Ne kadar kaldı? Ama tabii hep sorumu konuştuk. Şimdi isterseniz hep dertli anlattılar. Bir şey demedim diyecek izleyiciler. Bana mesajlar çok gelecek en azından. Ama çözüm önerilerini raporda uzun uzun yazdık. Bir
evet.
Rapor indirilebilir, free bir rapor. Yani serbest erişime açık. Yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Orada belirttik ne yapılması gerektiğini. Ekolojik semt pazarları kurulması, ekolojik üretim yapan çiftçilerin yerel yönetimlerle kayıt altına desteklenmesi gibi. Elbette ki ama küresel, yani pardon, ülke ölçeğinde baktığımızda Tarım Orman Bakanlığı ekolojik tarımı bu ülkede yaygınlaştırmak zor.
Evet.
Yani bu konudaki devrede kulaktır çalışmaları. Onu söyleyelim.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza bağlandığın için ve bu önemli çalışma için de tekrar teşekkür etmiş olalım sana.
Peki çok teşekkür ederim. Ben
görüşmek üzere.
Elbette çok teşekkür
evet.
ederim. Erkan Özyer'e.
Evet. Onu da buradan tamam. Almış olalım. Peki çok teşekkürler.
Selamlar. Hoşçakalın.
Çok mersi. Evet bu hafta ekonomi ekolojide tarım zehirleri, pestisitleri konuştuk. Bülent Şık telefon hattımızdaydı. Çok önemli bilgiler paylaştı. Önümüzdeki dönemlerde de yine bu konuları gündeme getirmeye çalışacağız vaktimiz el verdiğince. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.